Ondan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili peş peşe sert mektuplar yayınlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça tehdit ediyor. Bakla kazıyla tanıştırmakla tehdit ediyor. Bugün yaptığı açıklamalarda çok daha ağır hakaretamiz şeyler var. Ve insanlar bence çok gereksiz, abesle iştigal bir beklenti içine girdiler. Gereksiz değil aslında, çok gerekli ama karşılığının olacağına ben çok ihtimal vermiyorum. Ve Alaaddin Çakıcı'yı sorgulayabilecek, soruşturabilecek, bu tehditlerin hesabını sorabilecek savcı arayışına girildi. Daha önce benzer bir arayış içerisindeyken insanlar söylemiştik. Aradığınız savcılara ve yargıçlara şu anda ulaşılamıyor. Neden ulaşılamıyor? Çünkü ya cezaevindedirler, ya pazarda limon satıyorlardır, ya da yurt dışında sürgünde bir mülteci kampında yaşıyorlardır. O aradığınız savcılardan ne yazık ki Türkiye'nin elinde kalmadı. Onun yerine hangi savcılar kaldı? Şunlar kaldı. Alaaddin Çakıcı cezaevindeyken biliyorsunuz onun koltuğunda, yani derin devletin devletle irtibat halinde olduğu santral kişi konumunda Sedat Peker oturuyordu. Sonra çok fazla ön plana çıktığı için, belki çok çok fazla haddi aştığı için derin devlet ya da devlet aktör değiştirmek, tekerlek değiştirme ihtiyacı hissetti ve Sedat Peker'i sürgüne gönderdi. Sedat Peker de hatırlıyorsanız sürgüne gitmeden önce benzer açıklamalar yapmıştı. Mesela Barış Akademisyenleri, yanlış hatırlamıyorsam 1111 akademisyenin imzaladığı barış bildirisine imza atan akademisyenlerin kanlarında banyo yapmak gibi çok ağır bir tehditle tehdit etmişti. Ve bundan dolayı hakkında dava açıldı, soruşturma davaya dönüştü ve sonunda beraatle sonuçlandı. Yani Sedat Peker'in sizin kanlarınızla banyo yapacağız, duş alacağız tehdidi bile Türk mahkemeleri tarafından cezaya gerek görülmedi. Yine benzer bir şekilde Sedat Peker taraftarlarına ve kendi gibi düşünen insanlara silahlanma çağrısı yapmıştı. O silahlanma çağrısını yargılama ihtiyacı gereği bile duymadı Türk yargısı ve takipsizlik kararı verdi. Şimdi böyle bir ortamda adalet beklemek, savcıların harekete geçmesini beklemek, onun için abesle iştigal dedim, onun için gereksiz dedim. Boş bir hayal, ham bir hayal. Ben tam tersine başka bir şey teklif ediyorum. Diyorum ki hazır Alaaddin Çakıcı bu kadar ısınmışken, Bakan Albayrak'ın istifasıyla ilgili resmi açıklamayı bile neredeyse tek başına yapmışken, onu bakan yapalım. Adalet Bakanı yapalım. Boş yere hakimlerin, savcıların mesaisini de harcamayalım. Hem de kağıt israfı, zaman israfı olmasın, mübaşir israfı olmasın, katip israfı olmasın. Doğrudan adaleti Alaaddin Çakıcı'ya teslim etmiş olalım. Hem bunun ikinci ve bence daha büyük bir faydası da şu olacaktır. Kendimizi kandırmaktan kurtulacağız. Türkiye bir hukuk devleti mi? Türkiye'de anayasa geçerli mi? Türkiye'de insanlar işledikleri suçlardan dolayı ceza görürler mi gibi gereksiz sorularla zihnimizi meşgul etmemiş oluruz ve bu aldatmaca bitirmiş oluruz. Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığını, bir mafya devleti olduğunu, bir mafya örgütlenmesine dönüştüğünü, iyi kötü bundan belki 10 yıl önce, 15 yıl önce uluslararası hukuk endekslerinde yeri olan, iyileşme çabaları gösteren, demokratikleşme çabaları gösteren, hukuka uyum çabaları gösteren bir devletimiz, bir ülkemiz vardı. Ama ne yazık ki 17-25 Aralık'ta AKP ve Recep Tayyip Erdoğan suçüstü yakalandıktan sonra o kırıntıları bile yok etti ve tamamen devleti bir mafya devleti haline dönüştürdü. Mafya devleti olduğumuzu resmen ilan edelim, onlar da rol yapmaktan kurtulsunlar. Mesela Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, eminim çok zorlanıyordur o sevgi pıtırcığı, adalet havarisi gösterilerinden sıkılıyordur diye düşünüyorum, öyle umut ediyorum. Çünkü en azından o kadarcık vicdanın kalmış olması lazım. Cezaevinde çocuklar varken, bebekler varken, hamile kadınlar varken, 70 yaşının üstünde, 80 yaşının üstünde insanlar varken, cezaevinde ölümü bekleyen, çok ağır derecede hasta insanlar, sağlık sorunu yaşayan insanlar varken, böyle pembe tablolar çizmekten umut ediyorum ki vicdanı rahatsız oluyordur. En azından o kadar vicdanı kalmıştır. Bir çift lafım da derin devlet yoktur Türkiye'de deyip, derin devletin, Ergenekon'un, Susurluk'un cezasız kalmasına yol açan ve Susurluk'la ilgili, derin devletle ilgili, Ergenekon'la ilgili Gladio ile ilgili davaları bir kumpas davası sepetine doldurup o davaların hükümsüz kalmasına, o davaların işlevsiz kalmasına ve derin devletin daha ceberrut ve daha pişkin bir biçimde, daha böyle serazat bir biçimde tekrar toplumun içerisine dönmesine yol açanlara bir iki cümlede söylemek istiyorum. Şayet derin devlet yoksa Alaaddin Çakıcı ne oluyor? Şayet derin devlet yoksa Sedat Peker ne oluyor? Çok basit bir biçimde onlar mafya diyebilirsiniz, organize suç örgütü diyebilirsiniz. Kendinizi kandırmış olursunuz çünkü hepimiz biliyoruz ki bunlar derin devlet dediğimiz yapının maşaları, tetikçileri ve derin devlet olmazsa bunların hiçbir hükmü yok. Onlar aslında güçlerini o devletin içerisindeki kirli yapıdan alıyorlar. Bir iki cümle de CHP ile ilgili etmek istiyorum. O da şu, Cumhuriyet Halk Partisi Alaaddin Çakıcı'ya pabuç bırakmayacağız türünden açıklamalar yapıyorlar. Keşke inanabilsek, keşke gerçek olabilse bu açıklamalar. Fakat biliyorsunuz yakın zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklayan bir vatandaş vardı ve AKP'liler de kafile kafile giderek o yumruklayan şahsın elini öpmüşlerdi. O yumruklayan şahıs ki basit bir yumruklama hadisesi değildi o aslında. O günleri hatırlarsanız Kemal Kılıçdaroğlu bir linçten son anda kurtulmuştu. Yani bir eve sığınarak linç edilmekten kurtulmuştu. Çünkü bu tür şeyler barutun yanında kibrit çakmak, benzinin yanında kibrit çakmak gibi bir şeydir. O yumruk aslında bir linç girişimini başlatma çabasıydı diye düşünüyorum ben. O yumruğu atan kişi biliyorsunuz tutuksuz yargılanıyor ve hakkında hala da bir hüküm tesis edilmiş değil. Düşünebiliyor musunuz? Hatta adam çok rahat, pişkin bir biçimde çıkıp medyada açıklamalar yapıyor. Diyor ki ben mağdur oldum. İşte adalet beni mağdur etti. Ben attığım bir yumruktan dolayı işte şöyle oldum, böyle oldum. Adam haftada bir gün ya da iki gün yanlış hatırlamıyorsam jandarma karakoluna gidip imza veriyor olmayı büyük bir mağduriyet olarak anlatıyor. Cumhuriyet Halk Partisi o yumruğun bile hesabını soramadı. O linç girişiminin bile hesabını soramadı. Kaldı ki o hani gene belli ki devlet içerisinde birilerinin cesaretlendirdiği bir adamdı. Ama ya nihayetinde basit düz bir adamdı, köylü bir adamdı. İşte taşrada yaşayan şapkalı ihtiyar bir amcaydı diyebiliriz. Onun bile hesabını soramadılar. Alaaddin Çakıcı'dan hesap sorabileceklerine hiç ihtimal vermiyorum. Sizinle paylaşacağım ikinci gündem maddesi de Türkiye'nin ekonomisi. Ekonomik olarak zor günler yaşıyor. Bütün dünya zor günler yaşıyor ama Türkiye çok daha ağır geçiriyor bu krizi. Çok daha zor günler geçiriyor. Çünkü bir yönetim kriziyle baş başa. Türkiye kötü yönetildiği için aslında ekonomik olarak zor durumda. Bugün bir haber vardı. Belki sizler de görmüşsünüzdür. Birleşik Devletler'de enflasyon 0,7 çıkmış. Almanya'da eksi enflasyon çıkıyor 3 aydır üst üste. Şimdi korona, işte dünyadaki bir kısım şeyler filan, bunlar aslında hikaye. İnsanlara masal anlatıyorlar. Gerçekten büyük devletseniz ki büyük devlet iki tanesini sıraladım ben. Enflasyonları 0,7 çıkıyor ya da eksi çıkıyor. Faizleri eksilerde de gidiyor. Yani ve işe gitmeyen, koronadan dolayı evinde oturmak zorunda kalan, koronadan dolayı işi bozulmuş olan insanlara çok büyük destekler yapıyorlar, sübvansiyonlar yapıyorlar, takviyeler yapıyorlar. Şimdi yarın 19 Kasım biliyorsunuz çok önemli. Bir haftadır 10 gündür Türkiye bugüne kilitlenmiş durumda. Para politikaları kurulu toplanacak. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın ilk sınavı olacak. Bu Naci Ağbal piyasaların bekledikleri faiz artırımını yapacak mı? Yarın herkes buna kilitlenmiş durumda. Hatta Reuters haber ajansının bugün servis ettiği bir habere göre 475 baz puan artışına gidilecek faizde. Normal şartlarda 300 puan civarında filan bekleniyordu ama 475'e kadar bu beklentiyi çekmiş oldu Reuters haber ajansı. Şimdi tam bu beklentilerin arttığı bir günde Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı gene insanların karşısına geçti ve faizin zararlarını anlatan bir kısım açıklamalar yaptı. Faiz aleyhineymiş gibi bir kısım açıklamalar yaptı. Uzmanlar bu konuyu başından beri takip eden insanlar, mesela Özgür Demirtaş gibi ekonomiyi yakından takip edip anlatan insanlar şunu söylediler. faiz artışı yapılacak. Hiç boşuna şey yapmayın. Çünkü Tayyip Erdoğan ne zaman bir başka şey yapacaksa onun tersine mesajları vererek o yapılan şeyin kendisinden farklı, kendisinden bağımsız yapıldığı havasını vermeye çalışıyor. Şimdi bir tarafta çok yüksek, hiç kimsenin belki beklemediği oranda faiz artışı yapacaklar ama Tayyip Erdoğan çıkıp bana rağmen yaptılar diyebilmek için hemen bir önceki günde bu açıklamayı yapıyor. Nasıl ki işte bugüne kadar rezervlerin bitirilmiş olmasına, Berat Albayrak'a, damadına havale ettiği gibi. Şimdi bugünlerde ekonomi zor süreçlerden geçiyor ama bu zor süreçlerden geçerken benim en çok endişe ettiğim şey ki Yunanistan'da dünya bunu çok tecrübe etti. Çok kötü, ağır bir tecrübe yaşadı Yunanistan'da. O da ekonomiyle ilgili söylenen yalanlar. Şimdi bugün mesela hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan hem de hükümetin küçük ortağı Devlet Bahçeli ekonomiyle ilgili çok pembe tablolar çizdi. Yani kesinlikle büyümeye geçileceğini, Türkiye'nin bu yılı son çeyreği büyüyerek kapatacağını filan söylediler. Şimdi normal şartlarda hiçbir ekonomik gösterge bunu doğrulamıyor, bunu onaylamıyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'liler bir kısım ekonomik yalanları, bir kısım ekonomik aldatmacaları sürdürebilmek için çok hiç kimsenin bilmediği, çok da kale almadığı endeksler bulup ortaya çıkarıyorlar. Bu endeksleri savunuyorlar. Bu endekslerle başarılı olduklarını anlatmaya çalışıyorlar. Mesela bugün TOBB'un düzenine diyor şurada konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söyledi. İş yapma kolaylığı endeksinde 27 sıra, 27 basamak yükselerek 190 ülke içinde 33. olduk. Şimdi yani ben çok ekonominin uzmanı olan bir kişi değilim ama 30 yıldır, 30 küsur yıldır gazetecilik yapıyorum ve ekonomi sayfalarını da iyi kötü okumaya çalışırım. Hani böyle bir uluslararası endeks var mı ben bilmiyorum. Varsa bile çok kıtırıktan bir endeks. Yani enflasyonun göz önünde olmadığı, işte dünyada bütün ülkelerin yanı başımızdaki Bulgaristan'ın bile eksi faizle borçlanabildiği bir ortamda bizim hala faiz artırımına gittiğimiz, hala işte %6-7'lerle ancak borçlanabildiğimiz bir ortamda böylesine bir endeksi insanların önünde söylemeye ben olsam utanırım. En azından ekonomiyle ilgili aldatmacanın sürdürülmesinden dolayı panik olurum ama ne yazık ki ekonomiyi yönetenler, Türkiye'yi yönetenlerin böyle şeyleri yok, kaygıları yok. Şimdi Erdoğan bugün TOBB'da yaptığı açıklamada bir şeyin altını çizdi. Hukuk getireceğiz dedi. Yerli ve yabancı yatırımcının arzuladığı ortamı oluşturacağız dedi. Açıkçası paraya sıkıştık, deniz tükendi, rezervler tükendi. En azından hukuka dönmüş gibi yapacağız diyor. Ben söylediklerinden onu anlıyorum. Hukuka dönebilirler mi? Bunu pazartesi günü Levent Kenez'le tartışmıştık uzun uzadıya Ayaküstü programında. Oraya da bakabilirsiniz. Ben şahsen çok dönebileceklerine ihtimal vermiyorum. Hem yani bunların fıtratlarında var. Tayyip Erdoğan'ın kendi benzetmesiyle, kendi sözüyle söylemiş olayım. Hukuksuzluk ve denetimsizlik Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'lilerin fıtratında var. Artık fıtrat haline gelmiş durumda. Para için hukuka dönmüş gibi yapsalar da mış gibi yapacaklar ve gerçekten dönmeyecekler. Şimdi arkadaşlarımız şeyleri paylaşırken, küpürleri paylaşırken Lütfi Elvan'ın daha doğrusu Devlet Bahçeli küpürünün hemen üstünde küçücük bir haber var, minicik bir haber var. O küpürü ben Sabah gazetesinden kesmiştim. Devlet Bahçeli ekonomi uçuşa geçecek, işte Türk ekonomisi patlama yaşayacak filan gibi bir şeyler söylüyor. Çok da mantıklı şeyler değil. Hemen üstünde sadece bir başlık anonsuyla yeni Hazine Bakanı ve Maliye Bakanı'nın açıklaması var. Bütün gazeteleri ben bugün taradım. Hemen hemen bütün gazeteler Lütfi Elvan'ın o açıklamasına bir önceki slayt arkadaşlar o açıklamasına en azından spotlu ve fotoğraflı girmişler. Devlet Bahçeli evet orada köşede minicik görünüyor Lütfi Elvan'ın haberi. Bu da Sabah gazetesinin hala Berat Albayrak'ın gitmesini hazmedemediğini gösteriyor. Ben şahsen öyle yorumladım. Biliyorsunuz Serhat Albayrak, Berat Albayrak'ın abisi Sabah gazetesini fiilen yönetiyor. Diğer medyada da etkisi var ama Sabah gazetesini fiilen yönetiyor. Bu haberin diğer gazetelerde büyük ve spotlu girmiş olmasına rağmen Sabah gazetesinde bu kadar böyle minnacık sayfanın altında gizlercesine girilmiş olmasını ben hala Serhat Albayrak'ın, Berat Albayrak'ın gidişini ve onun muhatap olduğu, maruz kaldığı muameleyi hazmedemeyişine yordum. Şimdi para için hukuk gelir mi? Bunu anlamak için aslında bir sonraki konumuza da bak, ikisine birlikte baktığımızda, aslında üçüne bütüncül bir biçimde baktığımızda tablo biraz daha netleşecek. O da korona. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu kabine toplantısından sonra korona ile ilgili çok büyük artış gösteren korona ile ilgili yeni tedbirlerin, yeni yasakların getirileceğini açıkladı ve getirildi. Koronanın yönetimi, korona sürecinin, korona krizinin yönetimi aslında yönetilmemesi daha doğrusu. Çünkü krizi yönetmek yerine algıyı yönetmenin peşine düştüler, algıyı yönetmeye çalıştılar. Hastalığı gizlediler, vakaları gizlediler. Pozitif vakalar işte hastalarla sadece pozitif çıkmış olanlar ayrımı filan gibi laf oyunlarıyla, cerbezeleriyle olayı saklamaya çalıştılar. Krizi saklamaya çalıştılar ve artık mızrak çuvala sığmıyor. Geldik burada da, yani korona konusunda da duvara dayandı Türkiye ve bir kısım adımlar atmak, bir kısım yeni tedbirler, yeni yasaklar getirmek zorunda kaldılar. Peki bu yasaklar gerçekten olayı, konuyu çözebilecek, krizi çözebilecek, hastalığın yayılmasını durdurabilecek yasaklar mı? Hayır, kesinlikle hayır. Sadece orada da gene mış gibi yapıyorlar. O ya nasıl ki ekonomide reform yapıyormuş gibi yapıyorlar. Nasıl ki hukuk devletine dönüyormuş gibi yapıyorlar. Aynı şekilde korona konusunda da tedbir alıyormuş gibi yapıyorlar. Öyle şeyler ki hiç kimse anlamadı. Mesela sokağa çıkma yasağı ne zaman uygulanacak neredeyse hiç kimse bilmiyor. Yani işte 65 yaş üstüyle 20 yaş altı işte günün belirli saatlerini onlara paylaştırmaya çalıştılar. 65 yaş üstü 10 ile 13 arasında, 20 yaş altı 13 ile 16 arasında çıkacak. Hafta sonunda hiç kimse çıkmayacak. Ama işte 10 ile 8 arasında çıkabilecek. Onun dışındaki saatlerde sokağa çıkma yasağı olacak. Tam Devlet Bahçeli'nin o 41 yıllık MHP döneminin artık bir iktidar şey olduğu, habercisi olduğunu anlattığı formüllere benzer. O formülü umarım hatırlıyorsunuzdur. Yoksa YouTube'a ya da internete girip bakabilirsiniz. Hepimizin devreleri yanmıştı. Yani matematik bilenler bile bu işin içinden çıkamamışlardı. 2 gündür sosyal medyada insanlar bir kısım algoritmalar yaparak, bir kısım hesaplamalar yaparak kimin sokağa çıkabileceğini, hangi saatte sokağa çıkabileceklerini hesaplamaya çalışıyorlar. Ve işin içinden çıkabileni ben görmedim. Açıkçası ben de Keynote'da, yani Apple'ın o şablon hazırlama, çizelge hazırlama programında sizin için bir çizelge yapmaya gayret ettim ama işin içinden çıkamadığım için ben de dosyayı silmek zorunda kaldım. Çünkü size yanlış bilgi verebilirdim ama İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini birkaç sefer altını çize çize okudum. Ben şahsen işin içinden çıkabildiğimi düşünmüyorum. 3 aşağı 5 yukarı anladım ama size anlatabileceğim kadar anladığımı söyleyemem. Şimdi tam da bugünlerde Sağlık Bakanlığı'nda bir atama yapıldı. Aslında işin nirengi noktası ve AKP'nin bu harala gürele içerisinde, bu kargaşa içerisinde kendi ajandasından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini gösteren atama buydu. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı değişti. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı. Tabii olabilir. Her zaman bürokraside bu tür görev değişiklikleri olabilir. Peki kim geldi Sağlık Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı olarak? Medipol Üniversitesi'nin rektörü geldi. Medipol Üniversitesi'nin ne önemi var, rektörünün ne önemi var derseniz, bilmeyenler için ben hemen söyleyeyim. Üniversitenin sahibi şu andaki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. Yani sadece Sağlık Bakanlığı'nı bir hastanenin sahibine, bir üniversite hastanesinin sahibine teslim etmekle yetinmedi Tayyip Erdoğan. O bakanlığın yardımcısını da o üniversitenin rektörü olarak atadı. Şimdi siz bir taraftan korona krizini düşünün, bir taraftan ekonomik krizi düşünün, bir taraftan hukuk beklentilerini düşünün ama bir taraftan da bir bakanlığın hem bakanın hem bakan yardımcısının aynı üniversitenin aynı hastaneler zincirinin hem sahibi hem rektörünün atandığını düşünün. Sonra umutlu olabilirseniz ne ala, umutlu olmaya devam edin. Ben çok umutlu değilim ama inşallah düzelir diye dualarımızı eksik etmiyoruz. Tabii ki umarız Türkiye düzelir. Sizinle bugün paylaşacağım şeyler, Türkiye gündemine dair şeyler bugünlük bu kadar. Nöbetçi Editör programından umarım memnun kalıyorsunuzdur. Gazeteci arkadaşlarımızla, daha önce çeşitli yayın organlarında editörlük, genel yayın yönetmenliği yapmış arkadaşlarımızla birlikte bu programı sizin için nöbetleşe hazırlamaya çalışıyoruz. Yarın Metin Yıkar, Cuma günü Abdülhamit Bilici Nöbetçi Editör programında sizinle birlikte olacak. Bugün de benden sonra Ekrem Dumanlı, O da Zaman Gazetesi'nin uzun yıllar genel yayın yönetmenliğini yapmış tecrübeli bir gazeteci. Partneri de Cumali Önal, hem Türkiye'de Zaman Gazetesi'nde dış haberler editörlüğü görevinde, editör yardımcılığı görevinde bulunmuş. Sonra da uzun yıllar Orta Doğu'da, Mısır'da aktif olarak görev yapmış. Mısır muhabiri olarak, Orta Doğu masası şefi olarak Zaman Gazetesi'nin görev yapmış tecrübeli bir gazeteci. Onlar da Çıkış Yolu ismiyle bir program hazırlıyorlar. Bu hafta yanlış hatırlamıyorsam üçüncüsünü size sunacaklar. Onlar da benden sonra yine canlı yayında TRT 24 ekranlarında olacaklar. Sevgili seyircilerimiz, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve beğenmiyorsanız da beğenmeme şıkkını işaretleyin elbette ki ve yorumlarınızla bizleri yönlendirmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Gerçi Amerika'da vesaire seyredenler için henüz öğlen ama biz ağzımız alışmış. İyi akşamlar demeye devam edelim. Haftaya çarşamba yine görüşmek üzere. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum.